Ayrım Altı Tekerlekler, Arthur Hailey, sayfa 61. Adam gazetelere katladı. Dışarıya baktığı zaman trafik yoğunluğunun 6. dereceye yükselmiş olduğunu gördü. Bir dakika sonra telefon çaldı. Üretim planlama 2. müdürü, 4. kuvvet geldi dedi. 5. olmak ister misin? Adam asansörde yukarı çıkarken bugün karıma telefon etmeliyim dedi kendi kendine. Erika'nın son günlerde epey mutsuz olduğunu biliyordu. Başlarda pek umut verici olan evliliklerinin ilk birkaç yılında onunla yaşamak olduğundan çok daha güçleşmişti. Bunun bir nedeninin de günün sonundaki yorgunluğunun acısını karısının da paylaşmak zorunda oluşuydu. Fakat Erika'nın daha çok dışarı çıkıp kendi başına yaşamasını, teşebbüse geçmeyi öğrenmesini isterdi. Onu bu bakımdan eğitmeye çalışmış, ihtiyacı olan bütün parayı vermişti. Neyse ki onun arkası arkasına gelen terfileri yüzünden bir para sıkıntıları yoktu. Üstelik ileride daha yüksek mevkiler bekliyordu kendisine. Hangi kadın olsa bundan sevinç duyardı. Adam zamanının çoğunu işine ayırdı. Enerjisini bu yolda harcadığı için Erika'nın kendisine gücenik olduğunun farkındaydı. Ama şimdi artık 5 yıldır bu sanayide çalışan bir insanın karılığını yapıyordu. Bütün öteki kadınlar gibi onun da buna alışmış olması gerekirdi. Bazen de benden bu kadar genç birisiyle evlenmem doğru bir şey oldu mu diye düşünürdü. Zeka uyuşması bakımından hiçbir sıkıntı çekmemişlerdi. Erika'nın aklı ve düşüncesi yaşından kat kat ileriydi ve Adam'ın pek çok kereler tanık olduğu gibi genç erkeklerle arası iyi değildi. Bunu bildiğinden aralarındaki sorunları bir an önce çözümlemeleri gerektiğine karar veriyordu. 15. kattaki yüksek komuta bölgesine girerken bütün kişisel kaygılarını kafasından silip attı. Üretim planlama 2. müdürünün bürosunda halkla ilişkiler 2. müdürü Jake Earlham gelenleri birbirine tanıştırıyordu. Kısa boylu ve saçsız olan Earlham çok uzun yıllar önce gazetecilik yapmıştı. Her zaman pipo içer ya da elindeki piposuyla bir şeyler gösterirdi. Şimdi piposunu içeri girmekte olan Adam Trenton'dan yana sallayarak ''Newsweek'ten Monica'yı tanıyorsun sanırım'' dedi. Tanışmıştık. Adam koltuğa oturmuş ince yapılı kumral kıza başıyla selam verdi. Kız biçimli bacaklarını birbiri üstüne atmış otururken sigarasının tavana yükselen dumanı arkasından soğuk bir şekilde gülümseyerek New York'un bir temsilcisinin ne kadar ustaca uygulanmış olsa bile Detroit'in çekiciliğine kapılmayacağını belirtti. Newsweek muhabirinin yanında The Wall Street Journal'dan Harris adında orta yaşlı bir gazeteci oturuyordu. Adam onun elini sıktı, sonra elinde bir tabaka kağıt tutan genç AP muhabiriyle tanıştı. Sonuncusu da Detroit News'un başı kabak muhabiri Bob Irwin'di. Adam merhaba Bob dedi. Adam'ın iyi tanıdığı Irwin otomobil konularında makaleler yazardı. Konusunda bilgili ve saygı gören bir insandı, dal kavuk değildi. Durum el verdikçe iğnesini batırmaktan geri kalmazdı. Geçmişte Irwin, Ralph Nader'a da Emerson Vale'a da destek olmuştu. Üretim planlamanın 2. müdürü Elroy Braithwaite ile hep birlikte toplandıkları oturma salonundaki boş koltuğa çökerek dostça bir sesle ''Kim başlayacak?'' diye sordu. İyi bakımlı kır saçları yüzünden gümüş tilki diye tanınan Braithwaite'in bürosu bütün 2. müdürler ve genel müdürlerinki gibi özel olarak döşenmişti. Duvarlar Afrika'dan özel olarak getirtilen bir ağacın tahtası ile kaplanmıştı. Pencerelerde ağır işlemeli perdeler yerlere kadar uzanıyordu. Yerde kalın bir halı vardı. Bir otomobil şirketinde buraya kadar varmış olan insan işine çok uzun yıllar emek vermiş demekti. Ama bir kere buraya vardıktan sonra çalışma şartları bu büro gibi hoş olan pek çok şeyi kapsardı. Yanda bir yatak odası, yukarıda bir yemek salonu, buhar banyosu ve istenilen zaman bir masajcı gibi. Belki de bayanın başlaması daha doğru olur. Bunu söyleyen arkalarında pencere kenarına oturmuş olan Jake Earlham'dı. Newsweek'in kumralı, pekala dedi, otomobiller için havayı kirletmeyen bir motor üzerinde çalışmamanız için en son mazeretiniz nedir? Gümüştü ki artık mazeretimiz kalmadı dedi. Braithwaite'in yüz ifadesi değişmemiş, sadece sesi bir ton sertleşmişti. Üstelik bu iş yapılalı çok oldu. George Stephenson adında biri kalkışmıştı buna. O günden beri bu konuda pek bir ilerleme olduğunu sanmıyoruz. AP'nin muhabiri ince çerçeveli gözlüğünü takmıştı. Sabırsız bakışlarla odadakilere bakarak "Tamam," dedi. "Komedi faslı bitti. Şimdi doğru dürüst soru sorup karşılık almaya başlayabilir miyiz?" Jack Earl'ın "Bana kalırsa başlamamız gerek," diye karşılık verdi. Sonra özür dilercesine "Hatırlamam gerekirdi," diye ekledi. "Telgraf haberleri, Doğu Kıyısı akşam gazeteleri için erken yetişmelidir." AP muhabiri "Teşekkür ederim," dedi. Elroy Braithwaite'e dönerek "Bay Vail, dün gece otomobil şirketlerinin içten yanmalı motora karşı bir motor geliştirmek için ciddi bir çabaya girmediklerinden suçlu olduklarını söyledi. Ayrıca söylediğine göre şu anda buharla ve elektrikle işleyen motorlar varmış. Bu konuda söyleyebileceğiniz bir şey var mı?" Gümüş tilki başını salladı. "Bay Vail'in bu motorların var olduğu konusunda söyledikleri doğru. Çok çeşitli türleri vardır bunların. Pek çoğu da çalışır. Deneme merkezinde bunlardan birkaç tane var. Vail'in söylemediği ya iddiasını bozacağı gerekçesiyle yahut da bilmediği için söylemediği şey şu anda bu motorların maliyet, ağırlık ve öteki nedenlerle otomobillere uygulanamayacağıdır. Hatta yakın bir gelecekte de bu mümkün değildir."
"Bu yakın gelecekten kastınız nedir?"
1970'lerden söz ediyorum. 1980'lerde yeni gelişmeler olacaktır ve bir gün gelip havayı kirletmeyen bir içten yanmalı motor yine de piyasaya hakim olabilir. The Wall Street Journal söze karıştı.
"Ama bu motorların hikayeleri ikide bir çıkar."
"Haklısın," dedi Braithwaite. "Bunların çoğunun yeri de karikatür sayfalarıdır. Özür dilerim ama gazeteciler dünyanın en kolay kandırılan insanlarıdır. Belki de böyle olmak isterler. Yazdıkları haberler böylece daha ilginç olur. Bir mucidin bir şey ortaya çıkardığını düşünün ve adamın peşine gazetecileri salın. Ne olacaktır? Ertesi gün bütün gazeteler bunun en büyük keşif olabileceğini, geleceğin yolunun bu olabileceğini yazacaklardır. Halkın sık sık okuyabileceği kadar tekrarlayın bunu, sonunda herkes doğru olduğuna inanacaktır. Hatta haberi gazeteye veren muhabirler bile, işte bu ülkede birçok kimseyi yakında garajlarında bir elektrikli ya da buharlı otomobile sahip olacaklarına inandıran haberler de böyle çıkar." Gümüş tilki halkla ilişkiler meslektaşına bakarak gülümsedi. "Sakin ol Jack, basına saldırıyor değilim, yalnızca bir görüş açısı belirtiyorum." Jack Earhart, "İyi ki söyledin," diye karşılık verdi. "Bir an şaşırmıştım doğrusu." AP muhabiri ısrar etti. "Ama bazı gerçekleri görmezlikten gelmiyor musunuz Bay Braithwaite? Buharlı motor üstünde çalışan güvenilir insanlar var. Otomobil sanayi dışında büyük bazı firmalar da bunun üzerinde çalışıyorlar. Kaliforniya hükümeti bu işe büyük para yatırdı. Orada 5 yıl sonra içten yanmalı motorları yasaklamak üzere yapılan kanun teklifleri üzerinde görüşüyorlar şu anda." Üretim planlama 2. müdürü gümüş yelesini dalgalandırarak başını salladı. "Benim gözümde buharlı otomobille uğraşan tek aklı başında adam Bill Lear'dı," dedi. "O da bu düşünceyi gülünç bularak kamuoyu önünde bundan vazgeçtiğini ilan etti."
"Ama o zamandan bu yana fikrini değiştirdi."
"Elbette, şimdi yanında bir şapka kutusu taşıyor ve içinde yeni buharlı motorunun bulunduğunu söylüyor. Ama biz onun içinde ne olduğunu biliyoruz. Bu bir motorun en iç parçasıdır. Tıpkı bir bujiyi çıkarıp işte şimdiki arabalarımızın motoru demek gibi." Bay Lear ve ötekilerin pek sözünü etmedikleri şey o parçanın yanında gerekli olan öbür parçalardır. Kazan, soğutucu, toplama pervaneleri gibi bir sürü pahalı, ağır, büyük ve faydası şüpheli olan şeyler. Jack Earl'ın "Kaliforniya'nın buharlı otomobilleri," diye söze başlayacak oldu. Gümüş tilki başını salladı. "Pekala, Kaliforniya'yı ele alalım. Doğru, orası bu işe büyük paralar harcıyor. Hangi hükümet harcamıyor ki? Eğer siz ve sizinle birlikte daha 500,000 kişi kendi arabalarınız için $1,000 daha fazla ödemeyi kabul ederseniz, biz de belki, dikkat edin, belki diyorum, bütün güçlükleri ve elverişsizlikleriyle bir buharlı araba yapabiliriz." The Wall Street Journal, "Elektrikli arabalar konusundan kaçıyorsunuz," diye atıldı. Braithwaite Adam'a dönerek "Buna da sen karşılık ver," dedi. Bugün de elektrikle işleyen otomobiller var. Golf arabalarını görmüşsünüzdür. Bunun gibi kısa mesafelerde kullanılmak üzere iki kişilik arabaların yanında yapılabileceği düşünülebilir. Ama bu şu anda çok pahalıya mal olur ve ancak meraklı bir insanın uğraşacağı bir şeydir. Bizim firmamızda elektrikle işleyen deneme kamyonları ve otomobilleri yapmış bulunuyor. Bu işteki güçlük onları uzun yol arabaları yaptığımız takdirde içlerini bütünüyle ağır bataryalarla doldurmak zorunda kalmamızdır.
Ya küçük ve hafif bataryalar? Çingo havalı ya da yakıt pilleri diye sordu AP. Onlar ne zaman çıkacak?
Adam sodyum sülfürü unutuyorsunuz dedi. Onun üzerinde de konuşmalar olmuştu. Ne yazık ki şimdiye kadar konuşmadan başka bir şey yapılamadı bu konuda.
Elroy Braithwaite söze karıştı. Bir gün gelip güçlü küçük bataryalar yapılabileceğine inanıyoruz. Üstelik şehir içi trafiğinde elektrikli arabalar için büyük imkanlar yatmaktadır. Ama bildiğimiz şeyler üstünde konuşursak bunu 1980'lerden önce yapılabileceğini tahmin etmediğimizi söyleyebilirim.
Adam elektrikli işleyen arabalardan söz ederken hava kirlenmesini düşünüyorsanız çok kimsenin önemsemediği bir şeyi hatırlatayım diye konuşmasını sürdürdü. Ne çeşit batarya kullanırsanız kullanın bunların şarj edilmesi gerekecektir. Yüz binlerce arabanın şarj edilmek üzere elektrik kaynaklarına bağlandığını düşünün. O zaman daha çok jeneratör istasyonlarına ihtiyacımız olacak, bunlar da hava kirlenmesini arttıracaklardır.
Elektrik fabrikaları genellikle şehir dışlarına yapıldıkları için sonunda hava kirlenmesi sorununu şehrin içinden dışına taşımaktan başka bir şey yapılmış olmayacaktır.
Bu pek zayıf bir mazeret değil mi?
Newsweek'in kumralı bacaklarını topladı, eteğini eliyle aşağı çekti. Pekala bildiği gibi bu hareketi faydasızdı. Düzgün bacakları yine kalçalarına kadar ortaya çıkmıştı. Erkekler teker teker gözlerini kalçalarla eteğin birleştiği yere çevirdiler.
Yani ister elektrikli olsun ister buharlı olsun, iyi ve ucuz bir motor geliştirme programına girmemek için bir mazeret demek istiyorum. Ay'a da böyle gitmedik mi? Eğer hatırlıyorsanız ilk sorun buydu.
Elroy Braithwaite, ben hatırlıyorum dedi. Ötekilerin aksine bakışlarını etekle kalçanın birleştiği yerden ayırmamıştı. İsteyerek, ısrarla bakıyordu. Pek çok kadının huzursuzluk duyacağı, rahatsızca kımıldanacağı birkaç saniyelik bir sessizlik oldu. Kendinden emin olan kumral bunu umursamadığını açıkça belli ediyordu. Gümüş tilki gözlerini kaldırmadan, ''Ne sormuştun Monica?''
''Ne sorduğumu bildiğinizi sanıyorum.''
Yenilmiş olan Braithwaite ancak o zaman gözlerini kaldırdı içini çekerek, ''Evet ay'' dedi, ''biliyor musunuz, bazen keşke bu aya hiç gitmeseydik.'' diyorum. Bu şimdi yeni bir klişe yarattı. Herhangi bir yerde aksaklık oldu mu millet hemen aya gittik ya, bunu neden halledemeyecekmişiz diyor.
The Wall Street Journal, o sormasaydı ben soracaktım bunu dedi. Niçin yapamayacakmışız?
İkinci müdür sert bir sesle anlatayım diye karşılık verdi. Uzay grubunun sınırsız parasından başka, ki bizde bu yoktur, bir de hedefleri vardı. Aya gitmek. Sizler ise bize şuradan buradan duyduğunuz ya da okuduğunuz yarım yamalak bilgilere dayanarak milyarların harcanacağı ve sonunda ne çıkacağı bilinmeyen bir şeye neden başlamadığımızı, neden buna öncelik vermediğimizi sormaktasınız. Bu işte çalışan en üstün beyinler bile bunun uygulama değeri olmadığı üzerinde birleşmişlerdir. Hatta bütünüyle değersiz, zaman öldürücü olarak görmektedirler. Daha başka hedeflerimiz ve daha değerli düşüncelerimiz var bizim de.
Braithwaite elini gümüş yelesi üzerinde gezdirerek Adam'a döndü. Artık bıkmış olduğu izlenimini veriyordu.
Adam biz şuna inanıyoruz diye söze başladı. Temiz havayı ya da motorlu araçlarla kirlenmeyen havayı elde etmenin çaresi bugünkü içten yanmalı benzinli motorun geliştirilmesiyle en iyi, en ucuz ve en çabuk şekilde bulunacaktır.
Sesini bilerek hafifletmişti. Bu belki buharlı ve elektrikli motor kadar önemli görünmeyecekse de bunun ardında epey olumlu bilimin yattığını söyleyebilirim.
Detroit News'un Bob Irwin'i ilk olarak ağzını açtı.
Elektrikli ve buharlı motorlar bir yana Nader'dan, Emerson Vale'dan ve onlar gibilerden önce bu sanayi dalının hava kirlenmesiyle pek ilgilenmediğini kabul ediyorsunuz değil mi? Bu sıradan bir soruymuş gibi sorulmuştu. Ama Adam bunun ardında ne gibi patlayıcı maddelerin yattığını iyi biliyordu. Bir iki saniye durakladıktan sonra evet bunu kabul ederim dedi. Öteki üç muhabir şaşkınlıkla Adam'ın yüzüne baktılar. Irwin yine aynı olağanlıkla, benim anladığıma göre biz bugün burada Emerson Vale'ın, başka bir deyimle bir oto eleştiricisinin yüzünden bulunuyoruz, haklı mıyım? Jake Earlham pencerenin yanından söze karıştı. Biz sizin yazı işleri müdürleriniz ve senin kendi isteğin üzerinde sorularınıza karşılık vermek üzere bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Sorularınızdan bir bölümünün Bay Vale'ın söyledikleri konusunda olacağını tahmin ettik. Ama Vale yüzünden bir basın toplantısı düzenlemiş değiliz. Bob Irwin sırıttı. Biraz kılı kırk yarmıyor muyuz Jake? Halkla ilişkiler ikinci müdür omuzlarını silkti. Belki de. Jake Earlham'ın deminki ve şimdiki şüpheli yüz ifadesi Adam da onun bu gayri resmi basın toplantısından pişman olduğu izlenimini doğurmuştu. Irwin, şu halde bu sorunun konu dışı olmadığını kabul edeceğim. Adam, otomobil sanayini eleştirenler nedir ve güvenlik konusunu ele alalım. Senin düşüncene göre yararlı bir görev yapmakta mıdırlar? Soru görünüşte basitti ama hiçbir kaçamak noktası bırakmayacak şekilde sorulmuştu. Adam içinden Irwin'e itiraz etmek istedi. Neden beni seçtin bunu sormak için? Ama sonra Elroy Braithwaite'in talimatını hatırladı birden. Her şeyi olduğu gibi karşılayacağız. Sakin bir sesle evet önemli bir görev yaptılar diye karşılık verdi. Güvenlik konusunda Nader bu sanayi dalının arkasına yerleştirdiği tekmeyle onu 20. yüzyılın ikinci yarısına fırlattı bağırta bağırta. Dört muhabir de yazdılar bunu. Onlar sözlerini yazarken Adam neler söylediğini ve bundan sonra neler sorulabileceğini çabucak düşündü. Otomobil sanayinde pek çok kimsenin bu konuda kendisiyle aynı fikirde olduklarını biliyordu. Yaygın bir genç yöneticiler grubu ile yüksek kademe hatırı sayılır kimseler bütün aşırılıklarına ve yanlışlıklarına rağmen Vale ile Nader'ın son birkaç yılda yaptıkları eleştirilerin anlamlı olduğuna inanıyorlardı. Sanayi araba modellerinde küçük bir değişiklik yapmak için güvenlik unsurunu fırlatıp atmış, her şeyi unutarak bütün dikkatini satışlara vermiş, hükümetin yasaları ya da bunların tehdidiyle zorlanana kadar değişiklikler yapmayı reddetmişti. Şimdi geçmişe bakınca otomobil yapımcılarının kendi güçleriyle sarhoş oldukları Goliath'lar, dipnot Goliath Davut Peygamber zamanında insanoğullarına musallat olmuş bir dev, Goliath'lar gibi davrandıkları ve sonunda David, dipnot David Davut Peygamber, yani önce Ralph Nader ve sonra Emerson Vale tarafından küçük düşürüldükleri söylenebilirdi. Özellikle Nader tek başına kimseden yardım görmeyerek ve büyük bir yüreklilikle bütün ABD otomobil sanayini, sonsuz kaynakları, Washington'da adamları olan bütün o sanayi tek başına karşısına almış ve başkalarının başarısızlığa uğradığı yerde o başarılı çıkarak güvenlik standartlarını yükseltmiş, tüketiciyi koruyan yasaların çıkmasını sağlamıştı. Nader'ın polemikçiliği, bütün polemikçiler gibi katı pozlara girişi, çoğunlukla acımasız, aşırı ve bazen hatalı tutumu bu başarısını azaltamazdı. Onun çok önemli bir kamu hizmeti gördüğünü yadsıyacak kimse ancak bağnazın biri olabilirdi. Bu eşitsizliğe karşı böyle bir hizmeti başarmak için de Nader tipi insanlar gerekliydi. The Wall Street Journal, Bay Trenton dedi, benim bildiğim kadar şimdiye kadar otomobil sanayinde hiçbir yönetici bunu kamu önünde açıklamamıştır. Eğer açıklamamışlarsa artık açıklamanın zamanı gelmiş demektir diye Adam karşılık verdi. Piposu ile meşgul görünen Jake Earlham gerçekten sararmış mıydı? Yoksa Adam'a mı öyle geliyordu? Gümüş tilkinin yüzünde de çatık bir ifade sezmişti ama ne olursa olsundu gerekirse Elroy'la daha sonra tartışırdı. Adam hiçbir zaman evet efendimci olmamıştı. Üstlerinin onaylamasından korkarak düşüncelerini açıklamayanlar ya da işlerinden güvensizlik duyanlar otosanayinde pek seyrek olarak orta yöneticilikten yukarı yükselebilirlerdi. Adam işverenlerine en büyük katkısının dürüstlüğü olacağını düşünerek açık konuşmuştu. Kişiliğini korumanın en başta gelen şey olduğunu öğrenmişti. Dışarıdakiler otomobil sanayi yöneticilerini hep bir örnek düşünürler, hepsini pasta kalıbından çıkmış gibi görürlerdi. Bundan daha yanlış bir düşünce olamazdı. Evet, bu dalda çalışan insanların belirli ortak özellikleri bulunduğu doğruydu. Hırs, bir örgütlenme duygusu, çalışma yeteneği gibi. Ama öte yandan hepsi bireylerini korumuş kimselerdi. Hem ne olursa olsun söylenen şey söylenmişti artık. Geri alınamazdı. Adam dört muhabirin yüzlerine ayrı ayrı bakarak, ama eğer bunu yazacak olursanız yanında başka şeyleri de söylemeniz gerekecek dedi. Newsweek'li kız neymiş onlar diye sordu. Şimdi eskisinden daha az düşman bir tavır takınmıştı. Sigarasını söndürmüş not alıyordu. Adam kaçamak bir bakış fırlattı. Eteği yine yukarıdaydı. İp incecik gri bir naylon çorapla örtülü bacakları ve kalçaları daha çok çekici görünüyordu. İlgisinin arttığını hissetti. Sonra düşüncesini başka tarafa çevirmek için kendini zorladı. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 71.